Yedinci kasit. Kaldığımız yerden devam. Kimi vakit kadınlardan biri lafa atılır. Bu dünyada kör mü yok? Sadece herkes adamı böyle aylak aylak oturtmaz. Küçükten şöyle birkaç para getiren bir zanaat yahut da fal bakmasını öğretiyorlar. Körler bize gözükmeyen bazı şeyleri içten görmesini bilirlermiş derler. Körlükleri sanki bir kuvvetmiş gibi onlardan ürkenler, çekinenler vardır. Bu kıza da fal bakmasını ya da buna benzer bir şey öğretseler hiç fena olmaz derdi. Bir başkası da, öyleleri var ki oğullarını evlendirmeye can atıyorlar ama parasızlık bellerini büküyor. Hani salak, topal, dilsiz ne bulsalar razı olacaklar. Delikanlının da canına minnet, hiç yoktan daha iyidir elbette. İçki ucu paraya dokunmasın diyordu. O zaman gelindi. İşte benim de istediğim bu ya. Kuzum komşum, kulağına böyle bir şey çalınıverirse hemen bana haber ver. Dünyada bu iyiliğini unutmam senin, diye cevap veriyordu. Paranın kıtlaştığı bu dar zamanlarda bu boğaz fazlalığın ne demek olduğunu bilen bu iyilik düşkünü kadınlar, görümcenin yakışığı elbette koca evidir, diyerek geline yardım etmeye söz verdiler. Bir gün köyün baş dedikoducusu çat kapı geldi, ananın karşısına geçti. Başladı diller dökmeye. Kardeşim, eğer kör kızını evlendirmek istiyorsan öte yanda daha da oturan birilerini tanıyorum. 17 yaşlarında bir oğulları var galiba. Bunlar Poyraz rüzgarının esip geldiği taraflarda bir kasabada otururlarmış. Bir aralık memleketlerinde büyük bir kıtlık olmuş. Düşmüşler yola. Bizim köyümüz daha eteğindedir. Onlar öte yanda. Yukarıda, kötüce yabani bir yere yerleşmişler. Erkek kardeşleri de yanlarına gelmiş. Beraber oturuyorlarmış. Köyleri de fakir, kendileri de. Ama senin de pürüzün var. Kızın kör. Eğer yol masrafını görürsen gider, yerli yerine bir bakar, sana havadis getiririm. Doğrusunu istersen ne vakittir baba bucağımı bir gidip görmeye can atıyorum ama kaynımdan para istemeye çekiniyorum. Dul kalıp el evinde sığınması kolay iş değil ki iki gözüm. Ana bu lakırtıyı dinlemek bile istemedi. Öfkelendi. Daha elim kolum tutuyor. Kör kızıma bakacak halim var, diye bağırdı. Fakat kadının söylediklerini emmioğlu ile karısına anlatınca adam uzun bir düşünceye vardı. Ve nihayet ucunda ölüm olmasa iyi ama kurtuluş yok ki. Ne kadar yaşasan sen de biz de günün birinde gözümüzü yumacağız. O vakit kız ne olacak? Haydi sen öldüğünde daha biz yaşıyoruz desek. O vakitte öylesine ihtiyarlamış olacağız ki çocuklarımızın evinde artık lafımızı ipe sapa gelmez yerine koyacaklar. Adımız büyük ama yerimiz ufak olacak. Kızını kim elinden tutacak? Ana, baba evvela kendi evlatlarını düşünürler. Ya biz göçüp gittikten sonra kötü yollar oluverirse? Düşün bir kere, dedi. Ana hiç sesini çıkarmadı. Ama işin ucunda ölüm olduğunu iyice anladı. Oğlum olasıya yaşayacak değildi ya. Hele o gizli geceden beri bir türlü kuvvetini bulamadığından bunun şakası yoktu. Bugün yarın derken Azrail yakasına yapışıverirdi. O yıl ortalıkta dizanteri vardı. Ana da yakalandı buna. O vakte kadar yediklerinden bir zarar görmez, canı ne çekerse bol bol atıştırmaya bakardı. Lakin o yaz görülmedik sıcaklar bastı. Sinekler afet halini aldı. Ortalığı kapladı ve ne yapsalar da rüzgarla üşüşüp yemeklere karışmaya başladı. En sonunda ana bırakın şunları diye bağırdı. Hem öldürmek neye yarıyordu? Boşuna vakit kaybediyorlar, hemen arkasından daha fazlasıyla saldırıyor, üşüşüyorlardı. Hiç o seneki kadar karpuz bolluğu da görülmemişti. Tam da zamanıydı. Koca koca karpuzlar çatlıyor, cinslerine göre koyu kırmızı ya da açık sarı içlerini göstere göstere insanın ağzını sulandırıyorlardı. Ana bunları çok severdi. Satılmayanları fakat olgunlaşıp geçenleri sıcağın altından alıp bol bol patlayasıya yiyor, pek çatlayacak gibi oldu mu azıcık duruyor, tek ziyan olmasınlar diye yeniden başlıyordu. Bu kadar oburca yenilen karpuzların yüzünden ya da karnına kötü bir yel girdi mi yoksa biri inkisar mı etti nedir? Hoş, günahını sezen o küçük muavideden başka ona lanet okuyacak biri de yoktu ya. Her neyse, bir hal olmuştu işte. Ve zavallı dizanteriye tutulmuş, içi dışı sökülmüş, biraz canlanayım diye içtiği iki yudum çayı bile kusa çıkarak günler günü yataklara yapışmıştı. Sancıdan geberdiği, halsizlikten elini kıpırdatamayacak bir hale girdiği bu işkenceli günlerde gelini bütün bildiğini, öğrendiğini yaparak ona çok iyi baktı. Kocasının anasına karşı her bir vazifesini güzel güzel gördü. Zavallı kör kızın hali içler acısıydı. O da anasının bir hizmetini görmeye yelteniyor, lakin istenileni, lazım olanı çabucak sezip anlayamadığı için elleri ağırlaşıyor, ne yapacağını kestiremiyordu. Çoğu zaman yengesi onu itiyor, "Otur kuzum, çekil ayağımın altından. Yardım etmek istiyorsan en iyisi bu. Çekil bir köşeye," diye bağırıyordu. Anadan, takatsizlikten, muhtaçlıktan istemeye istemeye de olsa bu becerikli, tetik geline yaslanmaktan, onun yardımıyla doğrulmaktan başka bir şey yapamıyordu. Kör kızından yana çıkacak mecali bile yoktu. Küçük oğlu arada bir anasını yoklamaya geliyor, abisine karşı onu koruyacak hali olmadığını gördüğü için çok durmadan hemen başını alıp gidiyordu. İşte bu dermansızlık günlerinde gelini onun başucunda pervane gibi döndü, dolaştı. Nihayet dizanteri onlar çıkıp kime kısmetse ona geçip gidiverince ana yataktan kalktı ve gelinine dayandı. Onu sevmiyordu. Bir türlü bu el kızına ısınamıyordu ama ne yapsın, muhtaç olmuştu bir kere. Hasta çok zor ve yavaş yavaş kendine gelebiliyordu. Dizanteriden evvelki kuvvetini bile bir daha ele geçiremedi. Çiğ çiğ lahana yemesine bayılırdı. Ağzına koyamaz oldu. Karpuza, kavuna toplarken bir yandan da atıştırmasını pek sevdiği yer fıstıklarına tövbe etmek lazım geldi. Artık boğazından aşağı ne iniyor diye bakmak, bağırsaklarına yarayanı düşünmek işi çıkmıştı. İnceden inceye bir perhiz kadar ağırına giden bu hallerden öfkelenip de "Canım ne isterse yerim ben, karnımda alışa dursun," diye bağırıp kafasının doğrusuna gidince ishal hemen yeniden başlıyordu. Biraz fazla çalışsa ya da serince bir rüzgara kendini verip otursa hastalık pusudaymış gibi üzerine çullanıyor, gene bir zaman onu dermansızlık, takatsizlik içinde süründürüp duruyordu. Çaresi kalmadığını, elinin, gücünün artık bir şeylere yerip edemediğini iyice anladığı bu günlerde kızını evlendirmenin lüzumu da kafasına dank etti. Artık onu bu evde istemiyorlardı. Başka bir yere yollamak lazımdı. Ana kör kızından yana çıkacak takati, dermanı bulamadıkça onun ne kadar dertlendiği yengesiyle abisinin gözlerine nasıl baktığını hissederek içlendiğini seziyor, yüreği sızlıyordu. Nitekim bir gün anası yalnızken kız sokuldu. "Anacığım, artık burada kardeşimin evinde dayanamayacağım. Anla beni anan, kime verirsen ver beni ama tek istenildiğim bir yer olsun," dedi. Ana da nihayet boynunu büktü. Bu işe razı oldu. Birkaç candan sözle kızının gönlünü aldı. Ve gene o yıldı. Güneşli bir kış günü azıcık derman bulur bulmaz, zaten artık sıcakta değil de daha ziyade soğuk hava olduğu zamanlar biraz iyileşebiliyordu. Kalktı, köyün baş dedikoducusuna gitti. Kadın kapısının eşiğine oturmuş, bir bez parçasının üstüne çiçek resimleri işliyordu. Yalnız artık koca gözlü iğnenin ucundaki pamuk haki pek kalındı. İşlenen çiçeklerde insanı güldürecek kadar tuhaf oluyordu. Kibrine yedirip kimselere söylemiyordu ama İhtiyar kadının gözleri artık eskisi gibi seçemiyordu. Ana yaklaştı bezgin, yorgun bir sesle. Söylediğin doğruymuş kadınım. Kızım için de daha hayırlı olacak. Artık görüyorum. Evlendirelim şunu. Öyle başkalarını arayacak takatim halim de yok. O senin söylediğin adamla yapıverelim. Bitirelim şu işi. Bir yıl oldu, hala da o musibet hastalıktan iyice kurtaramadım. Toparlayamadım kendimi. Bir hayrım kalmadı artık, dedi. Ucu kendi kesesine dokunmadan yapılacak güzel bir iş çıktı diye sevinen ihtiyar dedikoducu direl arabası kiraladı ve babasının oturduğu köy bozuntusu yere varmak için 10 mil kadar çeken yolu az gitti, uç gitti. Dere tepe düz gitti, açtı bitirdi. 3 gün orada kaldı. Döndüğü akşamda hemen vardı, anayı buldu. Kadını dışarı çevirdi. Fısır fısır. İşler yolunda kardeşim. Bir ay içinde olup biter artık. Pek yoruldum, canım çıktı ama sana da bir iyiliğim dokundu işte. Artık kardeş sayılırız, dedi. Ana koynundan bu iş için ayırdığı çil bir gümüş çıkardı. İhtiyara uzattı. O bu eli itti, yeminleri basarım. Eş dost arasında hiç böyle şey olur mu? Dünyada istemem, almam, diyerek türlü nameler yaptı ama sonunda tabii gene aldı. Her şey böylece olup bitince ana kendi kendini hayırlı bir iş yaptığına inandırmak için epey gayret sarf etti. Ve bir gün gelinle de açıldı. El kızının etekleri zil çaldı ama ne işten pazarlıklı hinoğlu hindi o. Hemen. O kadar aceleye ne lüzum vardı anne? Görüm Cem'le bir alıp veremeyeceğim yoktu ki benim. Elimde olsa onu burada daha bir iki sene sözüm olur. Ömrümün sonuna kadar alıkoymak isterdim ama gel gör ki fukaralık belimizi büküyor. Bir boğazın fazla eksik olması bizim için bayağı hesaba katılıyor, dedi. O günden sonra da Alil kıza karşı daha güler yüzlü oldu. Kendiliğinden gelinin dikişini dikmeye kalkıştı. Zaten dikilecek çeyizi topu topu üç parça şeydi. Lacivert bir yelekli şalvarı, bir de en fakir kızın bile düğün günü giymeye mecbur olduğu al şalvar. Nasılsa gelinin bir iyi tarafı tutmuştu. İki çifte terlik dikti, hazırladı. Üzerlerine de bir sap kırmızı ipekli küçük bir çiçek, bir de yaprak işledi. Karşılığına hediye falan alınmadan kızı bedevaya verdikleri için hiçbir şenlik, eğlenti yapılmadı. Hem de hediyesi götüreceklerdi. Sanki damat da parlak bir işimi görüyordu. Kör kıza gelince ağzını açıp hiçbir şey demiyordu. Anasının nasihatlerini bir bir sessiz sedasız dinliyordu. Sadece bir gece uzandı, yanında yatan anasının yüzünü elledi. Elledi, sonra birdenbire. Anacığım, çok mu uzak bu gideceğim yer? Bari ara sıra olsun beni görmeye gelecek misin? Bu kör gözlerle bilmediğim uzun yolları, dağları, ovaları aşıp ben nasıl gelirim sana? Diye mırıldandı. O vakit ana ellerini uzattı. Kızının tir tir titrediğini görünce gözlerinden yaş boşandı. Ama hiç belli etmeden karanlıkta yorganın ucu ile hemen yüzünü sildi. Üst üste. Gelmez olur muyum yavrum? Gelmez olur muyum hiç? Elbette gelirim. Sen de bana her şeyi söyler, anlatırsın. Eğer hırpalayacak olurlarsa seni, yapacağımı bilirim ben. Dünyada hırpalatmam seni, dedi. Sonra da çok çok tatlı bir sesle, vah yavrum, vah sana. Daha hiç uyumadın mıydı gece, diye sordu. Kız, uyuyamadım anne. Hem sadece bu gece mi, cevabını verdi. Korkma evladım, sen körsün ama bildiğimiz körlere benzemezsin. Beceriklisin, elin tetiktir, korkma. Hem görmediğini biliyorlar. Saklamış değiliz, kafana kalkmazlar. Bir şey diyemezler, merak etme sen. Kız daldı, hafif bir kuş uykusuydu bu. Ananın gözünü daha epey bir zaman uyku tutmadı. İçini bir pişmanlıktır kemiriyordu. İşlediği bir suçun ceza yükü görüyordu işte. kızının üstüne çöküyordu. Olup bitenlerden büyük bir şey anlamıyordu ama neden bu günaha bulaştım, neden diye inim inim inliyordu. Kızını gelin etmek için daha yakın bir yer bulamadığına da yanıyordu. Öyle yapsaydı hiç olmazsa her ay başı bir kere gider, onu yoklayabilirdi. Keşke fukaranın birine birkaç para verseydi. Belki de yerini, bucağını bırakmaya razı olur, gelir burada onların köyüne yerleşiverirdi. Aklına bu gelince ananın içi büsbütün kabardı. Acaba geliniyle oğlu bu uğurda birkaç parayı gözden çıkarırlar mıydı diye düşündü. Öyle ya, artık kesenin ağzı onların elindeydi. Mahsulden aldıklarını göstermiyorlardı bile. Sonsuz bir kederleniş ve üzüntü ile içini çekti. Kendi kendine, kim bilir, belki de yavrumu döverler. Öyle bizim ev gibisiler de kaynana, koca dayıyı yemeye gelin mi var? Gözümün önünde kızımı dövecekler ya da yakın bir yerde oturunca böyle bir şey kulağıma gelecek, belki kızım dayanamayıp bana dert yanacak. O vakit ana oğla gel dayan bakalım, yüreğim parçalanacak, kendini yiyip bitireceğim, elimden nasıl olsa bir şey gelmeyecek. Evlenmiş bir kıza anası ne yapsın? Göz göre göre hırpalatmaktansa böylesi daha iyi. Uzaklaşır gider, ben de bir şey bilmem, gönülde katlanır, umutlanır zar, diyordu. Ana bir zaman daha sanki üzerine ömrünün ağırlığı çökmüş gibi hiç kıpırdanmadan yattı durdu. Sonra birden aklına bir şey geldi. Kızına birkaç gümüş para verecekti. Hani köyünden çıkıp ayrıldığı gün anacığızı nasıl kendisinin avucuna sıkıştırıvermişti? Tamam işte, o da böyle yapacaktı. Şafak sökmeden karanlıkta usulca kalktı. Hayvanları, tavukları ürkütmemek için binbir ihtiyatta yerdeki gizli çukurun başına gitti. Toprağı eşeledi, günün günü var çıkanını çıkardı. Üst üste bastığı düğümleri çözdü. İçinden 5 tane çil çil gümüş ayırdı. Koynuna soktu, çukuru tekrar örttü. Bu paranın göğsüne değişini hissettikçe biraz rahatladı, içi ferahladı. Çünkü kendi kendine, fukara evinden gelin giden kızlarda böyle bir para zor bulunur. Hiç olmazsa benim yavrumun böyle bir şeyi var ya diye düşünüyordu. Bu kuru teselliye adeta bütün varlığıyla sarılarak, tutunarak nihayet gözüne uykuyu getirebildi ve daldı. Günler böylece tatsız tuzsuz geçtiler. Ana ara sıra küçük oğlu çıkıp geldikçe bile pek sevinemiyor, kalmış veya gitmiş hiç aldırmıyordu. Sıhhati yerinde yüzü de gülüyordu ya, oh oh deyip geçiyordu. Bir baltaya sap olmuştu galiba. Gördüğü iş neyin nesiydi pek bilmiyordu ama şu aralık onu tasa edecek değildi ya. Kızından ayrılmanın zamanı geliyordu. Ana da yüreği gam, dert yüklü bir halde kör yavrusunu almaya gelecek adamı bekliyordu. Aklını bir tek şeye vermiş, sadece de düşünüyordu. Acaba kızını emanet edip eline vereceği bu insan ne biçim şeydi? Baharın ilk günleriydi. İşte bu adam nihayet çıka geldi. Daha yılın döndüğü bile pek belli değildi. Ortalık kış uykusundan iyice silkinmemişti. Mevsimin değiştiği sadece köy çocuklarının çiğ çiğ yemek için kopardıkları bazı tez canlı yeşil otlardan, söğüt dallarını boyayan filizli renklerden, şeftali ağaçlarının daha pek büyümeye bile vakit bulamamış kahverengi tomurcuklarından fark ediliyordu. Toprakta daha kışın verimsizliği, o kısır, kudretsiz hal vardı. Buğdaylar filiz vermemişti. Sadece toprak kabartıları arasında tek tük yeşillikler gözüküyordu. Rüzgar soğuk soğuk esiyordu. Böyle bir gündü işte. Boz bir eşeğin sırtında, altında sözde eğer işini görsün diye dört kat edilip konmuş pis, eski, partal bir aba adam çıka geldi. Ananın evine doğru yaklaştı ve kendini bildirdi. Kadının yüreği hop etti, ağzına geldi. Herifin öyle kötü bir suratı vardı ki Güya bu yüze azıcık iyilik, nezaket katmaya kalkıştı ve sırıttı. Derin kırışıklıklar arasında çukura batmış, yırtıcı gözlerinde dudaksız, adeta bir yarı hatırlatan, etrafını seyrek beyaz kıllar sarmış ve hele böyle günde güya bir samimiyet ifadesi vermek için uçları boşuna öyle aşağı doğru bükülen korkunç ağzında, şu keskin, kocaman, tilki suratında hiç de hayır, meymenet yoktu. Üstü başı lime limeydi. Ne temizlik vardı ne yama. Eşeğinin sırtından indiği vakit hal ve tavrıyla kara cahilinden okumuşuna kadar herhangi bir erkeğin göstermesi lazım gelen en üstün körü bir terbiyesi, bilgisi bile olmadığını hemen açığa vuruyordu. Bir bacağı kısa, biri uzundu. Topallaya topallaya kılığı kıyafeti dilenciden beter bir halde avludan yürüdü, ilerledi. Sert, kaba bir sesle damdan düşercesine hemen "Kör kızı almaya geldim. Nerede o?" dedi. Ama bu adama karşı birden garaz bağlayarak "Kızımı götürmeye biri gelecekti ama bakalım o sen misin? Ninin nesi olduğunu nereden bilecekmişim?" dedi. İhtiyar gene uğursuz uğursuz sırıttı. "Kızı beleşten alabileceğimizi şişko bir karı gelip söylediydi. Tanır o beni. Kardeşimin oğluna istiyoruz bu kızı," dedi. Ana, "Dur öyleyse, o kadını çağırtalım," cevabını verdi. O günü evin etrafında aylak aylak dolaşıp duran küçük oğlunu bir koşu yolladı. Biraz sonra da ihtiyar bacaklarının gücü yettiği kadar koşa sallana köyün baş dedikoducusu çıka geldi. Adamın yüzüne baktı, öksürüklü, tıksırıklı bir gülmedir tutturdu. "Ta kendisi canım, damadın amcası. Bu amcası. Nasılsın bakalım, karnın aç mı, tok mu?" diye sordu. İhtiyar bir sevinme sırıtışıyla dişleri dökülmüş, mor diş etlerini pis pis gösterdi. "Yedim ama pek de tok sayılmayız," dedi. Ana gözünü ayırmadan adama bakıyordu. Sonunda dayanamadı. Bu alışverişin arasına giren koca karıya eğildi. "Hiç hoşuma gitmedi bu iş. Kızıma daha iyi bir kısmet ummuştum," dedi. Kadın gülerek bağıra bağıra, "Aman kardeş, damat bu değil ya. Kardeşinin oğlunu görsen bayılırsın. Dünyada onun gibi yumuşak tabiatlı, zararsız bir insanı 40 yıl arasak bulamayız," dedi. Emoğlu'nun karısı, kızın ağabeysi, yengesi, Emoğlu'nun kendisi, daha birkaç komşu sökün edip geldiler. Hepsi de ayaküstü durmuşlar, ihtiyarı tepeden tırnağa süzüyorlardı. Bu adamı kimsenin gözü tutmuyordu. Ama söz sözdü, verilmişti bir kere. İçlerinden birkaçı, "Kadınım unutma, senin de kızın kör," dediler. "Gelin, bir kere karar verildi, sözleşildi anne, dönmek caymak olmaz, hepimizin başı derde girer," dedi. Kocası da bu lafı kös kös dinledi, sesini çıkarmadı. O vakit zavallı ana yalvaran, yakaran gözlerini emoğlundan yana çevirdi. Ama adamın elinden ne gelir? O da şaşkın şaşkın başını kaşıyarak öbür tarafa dönüverdi. İçi dışı bir iyi bir insandı o. Gelen herifin halini hiç beğenmemişti ama fukaralık başka şeydi, fenalık da gene başka. Fukara der demez illa fena olacak değildi ya. Belki adamın üstü başı lime lime dökülüyordu da ondan gözlerini bu kadar kötü gözüküyordu. Hem her şey kararlaştırıldıktan sonra şimdi nasıl hayır olmaz denilirdi. Onun için emoğlu ne cevap vereceğini bilemediğinden başını çevirdi. Bir saman parçasını alıp çiğnemeye koyuldu. Köyün dedikodu kumkuması uğursuz cadıda işin içinde kendi sözü, kendi onuru var diye durmadan çene yetiştiriyordu. "Söylüyorum sana akadınım, güvey bu değil, bu değil diyorum ya." Sonunda coştu. Çünkü bu iş bir kerteye geldikten sonra birden cayını verirse el alemi rezil olacağını düşünüyordu. Gelen adama döndü. "Ayol sen de söylesene, kardeşinin kızına ağzı süt kokan bir çocuk kadar yumuşak huylu, bal gibi tatlı bir delikanlı değil mi? İhtiyar sırıttı, başını salladı. Lakırtılarını ağzından ıslık gibi çıkaran bir gülüşle. Sahibi öyledir. Ağzı süt kokan bir çocuk gibidir. Huyu dedi. Sonunda sabrı tükendi. Hadi bakalım, kızı bu akşam götüreceksek yola çıkmalı, yola diye bağırdı. Ne yapacağını bilemeyen, hiç kimseden bir hayır gelmediğini gören ana, kör kızını götürüp eşeğe bindirdi. Yavrucak yeni elbiselerini giymişti. Ana usulca avcuna ufak çıkını sıkıştırırken kulağına eğildi. Bu para senin, evlatçığım, sadece senin, emin. Sakın kaptırma onu, diye fısıldadı. İhtiyar yürüsün diye eşeğin bacaklarına bir tekme vurunca anayı birden bir korku, bir titremedir aldı. Çok geçmeden geleceğim kızım, seni görmeye geleceğim. Ne olup biterse içine at, sakla yavrum. Ben gelince anlatırsın, emin. Fena bir şey varsa merak etme, korkacak değilim. Tuttuğum gibi elinden seni gene getiririm, dedi. Kör kızın kupkuru titrek dudaklarından hafifçe ''Ya öyle anacığım, ben de bunu düşünüp gayretleniyorum.'' cevabı çıktı. Lakin ana bir türlü yavrusundan ayrılamıyordu. Deli gibi bir bahane, bir cümle onu azıcık, azıcık daha yanında tutabilecek bir çare arıyordu. Çocuğuna yapışmış ihtiyara bağırıyordu. ''Kızım ocak yakamaz ha, inmiş olun. Yasak bu ona, gözleri dumandan çok acır.'' Adam döndü, tuhaf tuhaf kadının yüzüne baktı. Ne demek istediğini nihayet anlayabilince kötü kötü sırıttı. Olur olur, icabına bakarız. Söylerim onlara, dedi. Hayvanı bir tekme daha indirdi. Yanı başında yürümeye başladı. İşte kızcağız elinde körlüğünün alameti tınk tınk arkasında eşeğin sırtında bağladıkları elbise çıkını ile böylece yollara çıktı. Anada yüreği anlatılmaz, kavranılmaz bir istirap içinde yanarak arkalarından ayaküstü durup yerde baka kaldı. Gözlerinden şırıl şırıl yaşlar iniyordu. Ama ne yapabilirdi? Elinde başka bir çare yoktu ki. Öylece içinden, varlığından bir şeyler söküp koparılıyormuş gibi bir acı duyarak dura durdu. Kızıyla arasına koca bir dağ çıkıp girinceye yavrucak gözünden büsbütüp silinip kayboluncaya kadar hep öylece durdu ve baktı. 16. Bölüm. Acaba ana üzüntülerini yatıştırmak için kör kızın şurada boş bırakıp gittiği yeri unutturabilecek bir didinme yolu bulabilecek mi? Sadece acı acı düşünmekle geçen şu günleri nasıl dolduracak? Ev ne sessiz, sokak bile ne sedasız. Artık kızının dışarı çıktıkça çalıp durduğu o tatlı şikayet doluymuş gibi bir ses çıkaran tınk tınkları da kalmadı. O da duyulmuyor. Ana bu hale dayanamadı. Çapasını omuzladığı gibi yine tarlaya dönmekten başka çare yoktu. Oğlu epey söylenmeye kalkıştı. Ana çalışma zamanın geçti artık senin. Bu yaşta kazmaya küreye sarıldığını görenler ne der? Beni de el alemi rezil ediyorsun, diyecek oldu. Ama kadın eskisi gibi parladı. Sandığın kadar kocamadım daha. Bırak beni. Çalışıp didinirsem belki daha iyi olurum. Anlamıyor musun oğul? Bu lazım bana, lazım, diye bağırdı. Delikanlı da inatçının biriydi. Gene kafasındakinden dönmedi. Boştan yere kendini yiyip bitiriyorsun. Bir şey olmadan, belki de olacağı bile yokken böyle ağlayıp sızlanır mı, diye karşılık verdi. Ana ne vakittir üstünden gitmeyen bir ağırlık ve bezginlikle ''Sen anlamazsın, gençsin, böyle şeyleri dünyada anlamazsın.'' dedi. Oğlu şaşkın şaşkın baka kaldı. Kadın fazla bir şey demeden çapasını omzuna vurdu. Sessiz sedasız tarlalara doğru yürüdü gitti. Pek de ağır işler yapacak, kıyasaya çalışacak halde değildi. Hemen kanter içinde kalıyor, rüzgar ılık ılık esse bile soğuk alıveriyordu. Çok geçmeden gene dizanteriye tutuldu ve bu sefer artık iyileşince tembel tembel kapı eşiğinde oturup durmaya razı oldu. Evde ona göre hiçbir iş yoktu. Gelini her şeyi üstüne almıştı. Zaten kaynanası da ister istemez görüyordu. Doğrusu ya, şu tazenin kısırlığından başka kusuru yoktu. Her işin altından kalkıyor, evi güzel güzel çekip çeviriyordu. Ana içsiz güçsüz saatlerce kapının eşiğinde oturuyor, bir zamanlar yavrularının oynaşıp koşuştukları şu yerlere gözleri dala dala bakıyordu. Geçmiş günleri canlandırıyor, gerilere dönüyor, sanki tekrar o demleri yaşar gibi oluyordu. Kendini gene şu oturduğu yerde ama genç, can dolu, ateş gibi eski haliyle görüyordu. Yanında kocası, ötede yavruları, ne güzel şeydi bu. Evin tazesi o, koca karısı bir başkasıydı. Sonra ne olduydu birden? Kocası kaçıp gitmişti. Bir daha da ne sesi ne soluğu duyulmuştu. Aklına bu gelir gelmez ürperdi, titredi. Başka şeyleri, şu şimdiki yalnızlığını düşünmeye koyuldu. Büyük oğlu bütün gün dışarıda ya toprakla uğraşıp didiniyor ya da mal sahibinin kardeş çocuğu olmuş dedikleri, başını kaldırıp adama hiç bakmadığı için neye benzediğini bile pek bilmediği, söylediklerine göre iki karış beberuhi gibi kısacık boylu yeni bir kahya ile mahsul üstünde boyuna çekişip duruyordu. Kör kızı gitmişti. Küçük oğlu şehirde yaşıyor, anasını görmeye pek seyrek gelip gidiyordu. Ana bu işsiz güçsüz geçen saatlerde en çok onu düşünürdü. Gözünün bebeği gene de hep oydu. Ömrünün yavanlığı, boşluğu içinde onun ara sıra çıkıp görünüvermeleri adeta bir bayram sevinci, neşesi getirirdi. Oğlunu uzaktan görür görmez ayağa kalkar, bezginlik ve uyuşukluğundan kurtulur, yavrusunun gül yüzüne içi açıla açıla bakarak gülümser, gülerdi. O, evlatlarının en güzeliydi. Nasıl genç bir horoz tohumunu aşılayan tıpkı tıpkısına benzeri çıkarsa, o da öylece babasının aynıydı. Artık ağabeyine aldırış ettiği de yoktu. Eskisi gibi ezilip büzülmüyor, üstelik kabarıyordu bile. Ummamışlardı ama pekala bir baktığı hesap olmuştu. Para da kazanıyordu işte. Yalnız işinin, gücünün ne olduğunu hiçbir zaman söylemez, anlatmazdı. Bazen başı dara gelirdi. Bazen de kılığının, kıyafetinin düzgünlüğüne bakılırsa adam akıllı para tuttuğu gözükürdü. Fakat ağzını açıp ağabeyine şu kadar kazanıyorum, şu işte çalışıyorum filan diye bir şey söylemezdi. Kimi zaman izinli mi olurdu nedir, kabına sığmaz bir halde gelir, gizlice anasının avcuna birkaç para sıkıştırır, al ana harçlık yaparsın derdi. Kadın da alır, oğlunu göklere çıkarırdı. Bayılırdı, tapardı ona. Büyük oğlu hiç onun bir kere bile şöyle hatırını almayı düşünüyor muydu? Evin efendisi olalı parayı sadece kendilerine saklıyorlardı. Ne yalan söylesin, yemekten yana bir diyeceği yoktu. Karnını doyuruyorlardı. Hem de tıka basa, istediği gibi yiyordu. Kılığın kıyafeti de eskisinden temizdi, düzgündü. Ne giyip çıkarıyorsa gelini dikiyordu. Kefenliğini bile hazırlamıştı. Canı bir şey çekti mi hemen onu da veriyorlardı. Derdini dağıtsın diye içi tel tel mis gibi tütün doldurulmuş bir çubuk ya da ısıtılmış âlâ sarı şaraptan birkaç yudum. Bunların hepsi iyiydi, hoştu ama şöyle al ana harçlık yaparsın diyerek birkaç parayı vermeyi akıllarına bile getirmezlerdi. Yüzünü kızdırıp isteyecek olsa oğlu ile gelini muhakkak şaşırıp birbirinin yüzlerine baka kalırlar. Harçlığı ne yiyeceksin ana? Canı ne çekiyorsa biz yapıyoruz ya işte diye cevap verirlerdi. Onun için küçük oğlunun şu ufacık hediyesi, hatır gönül alması kat kat fazlasını yapan, veren, ötekilerden çok makbule geçiyor ve kadın ona karşı nasıl sevgi, şefkat göstereceğini bilemiyordu. Parayı koynuna sokuyor, gece olunca yatağından kalkıp yerdeki çukura gömüyordu. Yalnız küçük oğlu pek seyrek geliyordu. Onun için günler günü iki kadın gelin kaynana avluda karşı karşıya oturuyorlardı. Ve anaya evleri ne boş geliyordu ne bomboş. İçini çekiyor, çubuğunu tüttürüyor, başka ne yapsın? Geçmiş günlerini, bütün hayatını, yok bütün değil ama bahtsız ömrünün birçok parçaları hatırlıyor, düşünüyordu. Aklına getirmemeye çalıştığı bir tek şey vardı. Öyle bir şeydi ki bu, hemen kızının kör oluverişini hatırlatıyordu. Çünkü bu iki şey, işlenen günahla verilen cezası, bunların ikisi de Tanrı'nın elinde birbirine bağlanmış şeyler değiller miydi? Bir mabede gidip yalvarmakla belki azıcık teselli bulabilirdi ama artık tövbe istiğfarın zamanı geçmişti. Affedilmek için çok geç kalmıştı. Böylece işi oluruna bırakıyor, içini çekiyor, ara sıra da yüreği sızlaya sızlaya kör yavrusunun lakırdısını açıyordu. O vakitler gelini hemen şöyle karşılık verirdi. Ne olacak? İyidir elbette. Doğrusunu ararsan talihimiz varmış. İyi ki onu da oğluna alacak birini bulabildik. Kolay mı kör kızı kim ister? Ana atıldı. Kördür ama yavrucuğun becerikli bir kızdı. Sen pek farkına varamadın. Biliyorum. Çünkü sen bu eve girdikten sonra karınca kararınca onunla bir şeyler yapmasına meydan bırakmadın. Gelin diktiği kumaşı kaldırıp daha yakından bir baktı. Sonra da olabilir. Benim huyum bu. Bir işi tuttum mu kendim bitirmek isterim. Hem ne kadar olsa kör. Eli yakışmıyor işe. Hele insan benim gibi tez canlı oldu mu? Hafakanlar basıyor üstüne, dedi. Ana gene içini çekti ve bomboş duran kapılarının eşiğine baktı. Doğurmalısın kızım, doğurmalısın. Bir evde 2-3 çocuk olmalı. Ben böyle şeye alışmadım. Bir kapının önünde eşiğinde cıvıl cıvıl ötüşmeli onlar. Sen doğuramıyorsun. Bari küçük oğlan evlense. O da istemem de istemem diyor. Zoru ne bilmem ki. Ana bu sözlerle gelinin can evine dokunuyordu. Evreneli 5 seneyi bulduğu halde bir türlü gebe kalamayışına zaten o da yanıp duruyordu. Gizlice mabetlere gitmiş, yalvarmış, yakarmış, adaklar adamış, elinden geldiği kadar gayret etmişti ama gene de bir türlü şu kısırlıktan kurtulamamıştı. Derdini belli etmeyi kibrine yediremiyordu. Durgun bir sesle. Vakti zamanı gelince elbette doğuracağım. Benim de oğullarım olacak, dedi. Ana dudağını büktü, yüzünü buruşturdu. Daha ne vaktini bekliyorsun ayol? Vakit geldi de geçiyor bile. Şimdiye kadar bizim köyümüzde koynunda kocası olup da doğurmayanı da görmedik. Erkeklerimiz evlendiler mi çok sürmez. Hemen baba olurlar. Kadınlarımızda hiç kısırı yoktur. Tohumda da tarlada da bereket vardır, bereket. Ne dersen de akızım, sende gizli bir dert var. Yoksa kadın olur da doğurmaz mı hiç? Aklıma şaşayım, bir de sana şu entarleri bol bol biçip diktimdi. Neye yaradı sanki? Ana emmioğlunun karısına da gidip dert yandı. Kulağına doğru eğildi. Şu gelin olacağın neden çocuk yapmadığını biliyorum. Biliyorum ben. Kadın değil sanki buz parçası. Ne ateşi var ne canı. Suratını görmüyor musun? Sapsarı, irin gibi. Her gün neyse hep o. Değişmek, şöyle içinden doğru sıcak sıcak bir coşkunluğun fışkırdığını duymak yok ki. Uğurlu ellerini sürdün o kumaşları ama gene de kadının soğukluğuna, buz gibiliğine çare olmadı gitti. Tombul yenge başını salladı gülerek. Yalan değil, renksiz, kansız kadınlar zor çocuk yapıyorlar, dedi. Sonra da küçük gözlerinde manalı bir kinaye ile tekrar gülerek. Her kadın da senin gençliğindeki gibi coşa tutuşa yanamaz a kardeş. Hem biliyorsun ya, öyle olmanın da pek hayra dokunmuyor insana. Ana hemen atıldı. Orası öyle, biliyorum, biliyorum, dedi. Bir müddet sustu. Sonra zoraki bir sesle, pek içinden gelmeye gelmeye, Ne yalan söyleyeyim. Gelinim tertipli, temiz, taze. Eli sudan çıkmıyor. Titizliği fazla bile. Neden dersen tencereyi, yağ küpünü kazıyacağım, yıkayacağım diye epey ziyankarlık yapıyor. Ara sıra kendi de yıkanıyor. Belki ondan çocuk yapamıyor. Çok yıkanmak zarardır, yaramaz dedi. Ana kadınlardaki bu ateşlilik, soğukluluk lafını açmaya bir daha hiç yanaşmadı. Eski suçunun yüze vurulmasından çekiniyordu. Oysa şu tombul yenge gibi iyi yürekli insan zor bulunurdu. Konuşup görüşmelerinde hiçbir değişiklik olmamıştı. Emoğluna bu sırrı açmışsa bile adamın hiçbir şey belli ettiği yoktu. Cinsel isteklerle çarpıştığı o günler öyle uzaktı ki ana bile bu günahını muhakkak unutabilecekti. Lakin kızının kör oluşu, oğlunun evlatsız kalışı ona bunu hatırlatıyor ve kadıncağız sahiden onulmaz bir günah işlediğine, bu iki felaketin de başının cezası olduğuna inanıyordu. Ömrü böyle geçiyor, geçecekti işte. Kör kızı gittikten sonra eteğinin etrafında artık çocuk mocuk kalmamıştı. Uğraşılacak, bakılacak hayvanlarla köpek vardı ama onlara yemek bile vermeye çekiniyordu. Şimdilik ömrünün sadece bir iyi tarafı vardı. Oğulları öyle eskisi gibi çatışıp kavga etmiyorlardı. Olsa olsa arada bir şöyle hafiften dalışıyorlardı. Büyük oğlu evin efendisi olmaktan hoşnut, fazla bir şey aramıyordu. Küçük de artık iş güç sahibiydi. Eve arada bir uğrayıp fazla oturmadan gidiverdikçe abisi yarı alay ederek "Bizim kardeş kılığı kıyafeti amma da yoluna koymuş ha" dedi. "Ne iş yapıyor anlamıyorum. Çalışmaktan benim canım çıkıyor. Gene de onun gibi giyinemiyorum. Epey parası olmalı. Şehir bu. Oralarda dalavere boldur. Korkarım bir hırsız çetesine falan girip bir gün başımızı belaya sokmasın bu oğlan." Her vakitki gibi ana hemen yiğitçe küçük oğlundan yana çıktı. "O ne biçim laf oğul?" diye bağırdı. "Burada kalıp topraklarımızı seninle paylaşacak yerde kalktı gitti. Bir de iş buldu. Daha ne istiyorsun? Fena mı? Asıl sen sevinmelisin bu işi." Büyük de yüzünü buruşturarak "Hah tamam. Ona da tarlada çalışmak olmasın da ne olursa olsun" dedi. Gelin susuyordu. Evi tek başına sahip, buyruk kesilmekle öyle hoşnuttu. Ve gözü doymuştu ki, kaynı ne yapıyormuş diye merak etmeye, elbiselerini ona diktirecek yerde hazır hazırcık dışarıdan alıyormuş diye kafa tutmaya hiç niyeti yoktu. Bir yandan da günler geçiyordu. Ana bir türlü kör yavrusunu aklından silemeden, çıkaramadan bahar geldi geçti. Bir akşamüstü oturmuş, kızının dağın ardından kaybolup gittiğinden beri geçen günleri saymaya kalkışmıştı da iki elinin parmaklarını tam 12 defa sıradan geçirmiş, sonra da hesabı şaşırmış, mahzun mahzun. "Bir yol gidip zavallıyı görmeli. Ne vakittir üstümdeki şu uyuşukluğu, miskinliği atamadım. Daha evvel gidip bakmalıydım yavrucağım. Alemi kızı gibi sapasağlam bir şey olsaydı, adettir de şimdiye kadar kalkar, ana baba bucağını görmeye, bizi yoklamaya gelirdi. Ben de hiç olmazsa nasılsın diye sorardım. Elini, kolunu, yanaklarını okşar, yoklar, yüzünde renge girmiş diye bir bakardım" demişti. Ana oturduğu yerde etrafı saran dağlara bakıyordu. Yazın artık iyiden iyiye gelmiş olduğunu gördü. Dağ sırtları yeşermişti. Tarlalarda ekinler adam akıllı boy vermişlerdi. İşsiz güçsüz oturup durduğu halde üstünden bir türlü gitmeyen yorgunluğu, halsizliği yenmeye gayret ederek kararını verdi. Kendi kendine. "Gidip kızımı görmeliyim. Tarlada bir faydam dokunmuyor. Burada işe yaradığım yok. Belki gene ishale tutulurum. Büsbütün sıcaklar basmadan gitmeli. Hazır gök böyle masmavi görünür dedi. Hiç bulut yokken hemen yarın yola çıkayım" dedi. Başını kaldırdı ve çoğu zaman nasıl şuna buna bakarken boyuna aklına eski şeyler geliyor idiyse Bu sefer de gökyüzünün duru maviliğini seyrederken birdenbire kocasının hali, bir vakitler sırtına giyip gidiverdiği mavi elbisesiyle hatırladı. İçini çekti. Hala gönlünde hafif bir çırpıntı ile. Böyle bir günde işte kumaşı zorla aldıydı. Kavga etmiştik. Tıpkı böyle pırıl pırıl bir gündü. Aklımdadır hala. Elbisesi tam o günkü gökyüzünün rengindeydi. Ne tatlı mavisi vardı. Bir daha içini çekti. Aklından bu düşünceleri dağıtmak için ayağa kalktı. Büyük oğlu dönünce heyecanlı heyecanlı. Şu kız kardeşin evlendi evleneli ne oldu ne haldedir bilmiyoruz. Madem o bize gelemiyor ben yarın yola çıkıp bir bakmaya gideceğim dedi. Oğlunun kaşları çatıldı. Bu aralık götüremem seni ana. Yarın bir sürü iş var. Ekinleri biçelim de öyle gideriz. Sabret. Harman sonu biraz elim boş kalır. O vakit dedi. Ama ana bekleyemeyeceğini birdenbire anlayıverdi. Aklına bir şeyi koydu mu şunu yapacağım dedi mi duramazdı artık. Ne vakittir eli böğründe tembel tembel bineklemekten usanmıştı. Hayır ben yarın gideceğim dedi. Oğlu düşünüp taşınmasına meydan vermeyen böyle ani bir olayın karşısında kaldı mı sinirlenirdi. Gene de öyle oldu. Anladık ama nasıl gidersin acanım diye sordu. Emmi oğlu razı olur. Eşeğini verirse alır binerim. Onların evinde de çocuk kıtlığına kıran girmeli ya. Oğlanlardan birini bir koşu yola bana kardeşini çağırtırırsın. Hem yanı başımda gider hem de hayvanı yeder. Korkacak değiliz ya. Zaten bu aralık bizim taraflarda bir haydutluk, soygunculuk falan yapıldığını işitmedim. Sadece şehirde komünist dedikleri yeni bir çete türemiş ama galiba onların da fakir fukaraya zararları dokunmuyormuş. Sonunda oğlu razı oldu. Fakat karısı durgun durgun. Kardeşim de yanı sıra gidecek olduktan sonra bir kötülük görmüyorum bu işte deyinceye kadar anasının döktüğü dillere pek aldırmamıştı. Devamı arka yüzde.